Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında Mehmet Dinç hocamızla birlikteyiz. İnşallah bugün de sizlerle keyifli bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Kıymetli hocam, bugün isterseniz biraz şöyle hayatta ayakta durabilmek için, hani duvara yaslanma yıkılır, insana yaslanma ölür diye bir söz var ya.
Evet.
Güçlü olabilmek için, güçlü olmak da şart değil de bu yarışı başarılı tamamlayabilmek için gerçekten hem maddi hem manevi ayakta durmak gerekiyor. Evet. Çabuk pes etmemek gerekiyor. Çabuk yılmamak, çabuk yorulmamak, oyundan çabuk düşmemek gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için de ciddi bir insanın referans noktaları olması gerekiyor.
Evet.
Yani bir şeyle karşılaştığında, bir mücadele olması gerektiğinde veya bir zafiyet oluştuğunda veya bir problem yaşadığında onu ne toparlattıracak, ne ayakta tutacak, nasıl kendine yeniden gelecek veya sendelememesi için ne yapması gerekir, referans noktaları ne olması gerekir, bu konu üzerinde biraz duralım isterseniz. Çünkü önemli bir konu bu. Çoğumuz travmalar yaşıyoruz, küçük büyük, çeşitli boyutlarda, ebatlarda. Bazılarımız gerçekten iyi dayanak noktaları var. Bu bazen bir söz oluyor, bazen ne bileyim bir değerli bir büyüğünü görmesi, ziyaret etmesi oluyor. Veya çok sevdiği bir hocasıyla, öğretmeniyle bir araya gelmesi olabiliyor.
Evet.
Bazen başka bir şey oluyor. Çabuk toparlıyor, yola devam ediyor. Ama bazısı da tabii bunu yapamıyor. Bu tür bir dayanağı yok. Dayanağın kıymetini, değerini de bilmiyor belki. Böyle bir şeyin ona ne tür fayda sağlayacağını da bilmiyor. İsterseniz bununla ilgili günümüz insanına ne söyleyebiliriz? Söz sizde hocam. Buyurun.
Şimdi zor dönemlerden geçiyoruz millet olarak, ülke olarak. Bizden daha zor dönemlerden geçen insanlar var. Bizden daha kolay dönemlerden geçen insanlar da var. Yani dünya garip bir yer. Bazı insan zorun zorunu yaşıyor, bazı insan zoru yaşıyor, bazı insan da kolaylıkların arasında boğuluyor gidiyor. Yalnız burada zor yaşayan insanın da, zorun zorunu yaşayan insanın da, kolay bir dönemden geçen insanın da takıldığı, ayakta duramadığı noktalar oluyor. Ve bu ayakta duramama meselesi yaşanan şeyle alakalı değil, yaşanan zorlukla alakalı değil. İnsanın ayakta durmaya gücü, mecali, imkanı ya da ayakta durmak için dayanacak kuvvetli bir noktası var mı onunla alakalı. Hı hı. Bir insan kolay bir dönemden geçiyorsa da dayanak noktası yoksa ayakta duramaz. Veya ayakta durmak için heyecan hissetmez, enerji hissetmez. Bir insan zor dönemden, zorun zoru dönemden de geçiyorsa ayakta durmak için heyecanı varsa, gücü varsa, enerjisi varsa, dayanak noktası varsa, yani o insan kolaylıkla ayakta durur. Kolay dönemden geçen insandan daha dik, daha güzel, daha kuvvetli bir şekilde ayakta durur. Bu noktada işte dayanak noktalarımızı bir kontrol etmemiz lazım. Biz bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatı yaşarken acaba neden güç alıyoruz? Neden enerji alıyoruz? Niçin ayakta duruyoruz? Nasıl ayakta duruyoruz? Bu noktaları tekrar tekrar gözden geçirmemiz lazım. Yani bir insan arabayla gidiyor. Arabayla giderken zaman zaman kontrol ediyor lastiğin havası inmiş mi diye, lastiğin patlamış mı diye. Bizi de yolda götüren, bize güç veren, bizi yolda tutan lastiklerimiz var, dayanak noktalarımız var. Bunların acaba havası indi mi, lastik patladı mı, zaman zaman kontrol etmekte fayda var. Bu noktada işte bir check-up yapmamız lazım. Benim dayanak noktam ne? Ne olur check-up yapmazsak? Size bahsettiğim bir tane duvar yazısı gördüm geçenlerde. Diyor ki yıkılmadım ama ayakta duracak halim de yok diyor. Ayakta duracak heyecanım da yok diyor. Evet, yani hayatında büyük bir afet yok bazı insanların. Büyük bir sıkıntı yok, büyük bir problem yok, büyük bir dram yok. O yüzden yıkılmamış. Ama ayakta da durmak istemiyor. Ayakta durup mücadele vermek istemiyor. Bir derdin, bir davanın, bir idealin, bir hayalin, bir heyecanın peşinde koşmak istemiyor. Bu bir problem. Niçin problem? Çünkü biz bu dünyada insan olarak yaşıyorsak, aklımız, kalbimiz varsa bunun bir sorumluluğu var. Bunun bir karşılığının olması lazım. Geçen gün yine bir duvar yazısı gördüm. Diyor ki lütfen bu yazıyı silmeyin, benden arkada kalacak başka hiçbir şey yok diyor. Bu yazı yoksa benden arkada kalacak bir şey yok diyor. Bir insanın aklı ve kalbi varsa ondan arkaya sadece duvar yazısı mı kalması lazım? Mutlaka daha kalıcı, daha güzel, daha doğru, daha anlamlı izler bırakması lazım. Ama bunu yapabilmesi için bir mücadele vermesi lazım, bir fedakarlık yapması lazım. Bir akış var, bir dalga akıyor, o akan dalgadan farklı olması lazım. Yani popüler kültür diye adlandırdığımız bir akım var. Bu akım insana kendini unutturan bir akım. insanı teklifleştiren bir akım. İnsanı saçma sapan dertlerin peşinde koşturan bir akım. Bu akıma karşı durabilmek, bu akıma kapılmamak, bu akıma bir sürü insan kapılmışken onlardan ayrışabilmek ve bambaşka bir akım içerisinde bir davanın, bir derdin, bir idealin, bir hayalin ve heyecanın derdini taşıyıp mücadelesini verebilmek zor bir iş. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için de sağlam kaynakları, sağlam dayanak noktaları olması lazım insanın. Bu noktada işte geçen gün mesela çok dikkatimi çeken harikulade bir şiir gördüm. Şiir diyor ki, haydi kaybolalım, elbet buluruz başımız sokacak bir ayet diyor.
Evet,
harikulade bir şiir. Evet. Çok dokundu bana. Yani kaybolsan da başını sokacak bir ayet illaki var. Yeter ki sen onu ara bul, bir ayete sığınmayı bil. Evet. Dolayısıyla bu noktada işte kendi kendimizi bir kontrol edelim. Var mı bizim sığındığımız bir ayet-i kerimemiz? Devamlı hatırladığımız, zihnimize, kalbimize kazıdığımız bir ayet-i kerimemiz. Bazı şeyler hiç unutulası değil. Bilakis tekrar tekrar hatırlanması gereken şeyler. Meşhur bir kitap vardır. Türkiye'de de çok meşhur, dünyada da çok meşhur. Yüzyıllık Yalnızlık diye. O kitapta şöyle bir şey anlatılır. Bir kasabada geçiyor bütün olaylar. Kasabanın insanları uykusuzluk hastalığına yakalanıyorlar. İnsandan insana bulaşan bir hastalık. Ve kasaba uyuyamıyor. İlk başta bundan keyif alıyorlar çünkü eğlenmek için daha çok vakitleri oluyor, çalışmak için daha çok vakitleri oluyor, uykuda vakit kaybetmediklerini düşünüyorlar. Yalnız bu uykusuzluğun bunlara bir dezavantajı oluyor. O dezavantaj da şu, unutmaya başlıyorlar her şeyi. Yavaş yavaş, parça parça, kademe kademe her şeyi unutmaya başladıklarını fark ediyorlar. İsimlerini unutuyorlar birbirlerinin, eşyaları unutuyorlar, hayvanları unutuyorlar, işleri unutuyorlar vesaire. Derken bir noktaya geliyorlar, eşyaların yanlarına böyle bir açıklama yazmak zorunda hissediyorlar. Her eşyanın yanına açıklama takıyorlar. Bu işe yarar, şöyle kullanılır. İneğin üzerine bir şey asıyorlar. Bu inektir, sabahları sağlar, sütü kaynatılıp içilir vesaire vesaire diye. O kadar unutuyorlar. Bir noktaya geliyorlar, diyorlar ki biz diyorlar kasabanın meydanına bir levha asalım. Asla unutmamamız gereken bir şey yazsın bu levhada. Yani her şeyi unutsak bile onu unutmayalım. Onu unutmazsak ayakta durabiliriz. Ama onu unutursak hiçbir şekilde ayakta durmamız mümkün değil. Ne olsun, ne olsun, ne olsun, en sonunda bir levha asıyorlar. Tek bir söz yazıyor levhada. Yazan şu: Allah vardır. Allah vardır'ı unutma, neyi unutursan unut, problem değil. Evet. Ama Allah vardır'ı unutursan büyük problem yaşarsın diye bir mesaj çıkardım ben bundan. Dolayısıyla bakın, bu kasaba halkı için bir dayanak noktası var. O dayanak noktası ne? Allah vardır. Ve bunu her şeyi unutsa da unutmayacak kadar önemsediği bir gerçek olarak kabul ediyor. Ve kasabanın meydanına asıyor. Her şeyi unutayım, bunu unutmayayım diye. Bizim başımızı sokacağımız, her şeyi unutsak dahi unutmayacağımız hangi ayetlerimiz var? Hangi gerçeklerimiz var? Bu noktada işte dayanak noktası dediğimizde belki ilk başta düşünmemiz gereken, bizi hayata bağlayan, bizi güçlü tutan, bizi ayakta tutan hangi ayetlerimiz var? Hangi ayetleri biz tekrar tekrar kendimize hatırlatmalı, tekrar tekrar zihnimizde, kalbimizde tazelemeli ve canlı bir şekilde tutup güç almalıyız. Bu çok önemli bir şey. Bir film vardı geçen senelerde, çok meşhur olmuş bir film, Momento diye. O filmde adam kısa süreli hafıza kaybı geçiriyor. Aynı bu yüzyıllık yalnızlıktaki kasaba halkı gibi. Kısa süreli hafıza kaybı var. Şu demek, sizi görüyor, arkasını döndüğünde sizi unutuyor. Kim olduğunuza dair hiçbir fikri yok. Bunun üzerine iki tane şey yapıyor hayatını devam ettirebilmek ve ayakta kalabilmek için. Birincisi, karşılaştığı her insanın fotoğrafını çekiyor ve altına not düşüyor. Bu iyi adamdır, şöyle konuşabilirsin, güvenebilirsin. Bu kötü adamdır, buna güvenme, uzaktır vesaire diye. Birinci yolu bu. İkinci yolu da şu: çok temel gerçekleri, hayata tutunduğu temel gerçekleri vücuduna dövme olarak kazıtıyor. Ve devamlı onları okuyor, onlara bakıyor vesaire. Şimdi caiz olsa diyeceğim ki bazı temel gerçekleri vücudumuza dövme olarak kazıtalım. Evet. Ama caiz değil. Biz daha doğrusunu, daha güzelini yapalım.
Hocam odamıza tablo yaptıralım ya. Öyle yapalım.
Onu da yapalım ama ondan daha güzeli zihnimize kazıyalım. Evet. Zihnimize dövme gibi kazıyalım. Kalbimize dövme gibi kazıyalım. Ama bizi ayakta tutan, bize güç veren, bize dayanak noktası olan bir tane, üç tane, beş tane, on tane çok temel, bize özel, bizim ciddi anlamda ilham alabileceğimiz ayet-i kerimeleri seçelim. Onları devamlı devamlı hatırlatalım kendimize. Her sabah verdiğimiz olsun, her akşam verdiğimiz olsun, her zorlukta verdiğimiz olsun, onları konuşalım. Yine hadis-i şerifler olsun. Hadis-i şerifler bizi ayakta tutan diğer dayanak noktalarımız olur. Bu noktada okuma yapmak çok çok önemli. İnsana çok iyi geliyor. Şifa-i Şerif diye bir kitap var biliyorsunuz. Yani bir kitaba bir isim bu kadar yakışır. Hakikaten şifa gibi bir kitap. Evet. Şifa-i Şerif'i, buna benzer hadis-i şerif kitaplarını mutlaka okumamız lazım. Onlardan kendimize ayakta durabilecek dayanak noktaları bulmamız lazım. Yine motto denilen bir kavram var. Motto nedir? Kelam-ı kibar gibi de algılayabiliriz ama şu temel kelam-ı kibardan farkı şu. Motto kişiye özel, kişinin belirlediği, kişinin anlayabileceği veya kişiye en çok heyecan veren temel hayat felsefesi. Bir kelime olabilir, bir cümle olabilir. Hepimizin bu hayatta kendi varlığımızla alakalı bir mottosunun olması lazım. Bu da dayanak noktamız olabilir. Yani bu motto herkeste değişebilir ama mesela bir dostumuzun mottosunu ben dinleyenlerimle paylaşayım. Şöyle bir motto seçmiş kendi, böyle bir söz varmış. Bu sözü ben kendime motto olarak almak istedim demiş. Söz şu: İnsanlık için bir zafer kazanana kadar ölmeye utanmalısın.
Çok güzel.
Çok güzel bir motto. Yani bunu kendine referans olarak belirlemiş. Diyor ki ben diyor yaşamım boyunca tek bir gerçek, tek bir hayal, tek bir hedef için çalışıyorum. İnsanlık için bir zafer kazanacağım. İnsanların daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için kalıcı bir zafer kazanacağım. Ondan sonra ölebilirim. Ama ondan önce ölürsem utanıyorum, utanırım. Asla ölmemem lazım diye. Böyle bir motto güzel bir motto. Buna benzer mottolar olabilir. Bunu illa biri söylemek zorunda değil. Biz kendimiz de belirleyebiliriz. Ama mutlaka hepimizin dayanak noktası anlamında böyle bir mottosunun olmasında fayda var. Bir diğer mesele dayanak noktası anlamında bir ayet olsun dedik, bir hadis olsun dedik, bir motto olsun dedik. Bir insan olmasında fayda var. Yani bizim güvendiğimiz, örnek aldığımız, özdeşim kurabileceğimiz, identifiye olabileceğimiz bir büyük insan. Bu insanın yaşıyor olmasında fayda var. Daha zihnimizin algılayabilmesi, daha özdeşim kurmamızın kolay olabilmesi anlamında. Yaşayan bir insanı örnek alıp, o insanla mümkün olduğu kadar yakın olup, sohbet etmek, konuşmak, ondan destek almak, enerji almak, güç almak çok kritik öneme sahip. Dolayısıyla dayanak noktası olarak bir insanı da mutlaka deftere yazmakta, zihne, kalbe kazımakta fayda var. Ve şöyle düşünmek lazım. Bu insan olsa bu durumda ne yapar? Yani böyle bir zorlukla karşılaşıyor, ne yapardı? Veya bu insan, benim çok sevdiğim, saygı duyduğum insan bu sabah kalktığında ne yapardı? Nasıl bir hayat yaşardı? Yani çok güzel insanlar var etrafımızda. Bakın bugün Allah rahmet eylesin Orhan Okoyaca vefat etti. Evet. Yani ne kadar güzel eserler bırakmış, ne kadar güzel öğrenciler yetiştirmiş bir insan. Böyle hayatlar yaşayan insanlar var etrafımızda. İnsandan yana zenginiz esasında. Ama bu insanlar saklı hazine. Öyle kendilerini reklam etmiyorlar, piyasaya çıkmıyorlar. Çıkmasınlar zaten, piyasaya çıkan insanın değeri kalmıyor. Dolayısıyla bu insanları bizim arayıp bulmamız lazım. Geçen gün Twitter'da birisi yazmış, diyor ki iyi insanlar neredesiniz, sizi bulamıyorum, lütfen siz beni bulun diyor.
Yani enteresan.
güzel bir talep, güzel bir temenni ama iyi insanlara Twitter'dan seslenmek yetmez. Biz sokağa çıkacağız, güzel insanların bulunduğu meclislere gideceğiz, güzel insanların bulunduğu mekanlara, yerlere gideceğiz. Güzel insanların yazdığı yazıları, makaleleri, dergileri okuyacağız. O insanların peşine düşeceğiz, izini süreceğiz. Hakikaten bu insanlar oldukça cömert, bilgilerini, tecrübelerini, duygularını, birikimlerini paylaşmak anlamında yeter ki sizde samimiyet görsünler, yeter ki sizde hazır olmuşluk, ciddiyet görsünler. O yüzden dayanak noktası insanları bulmak da, onların peşinde düşmek de, onlardan bir tane, iki tane, üç tane biriktirmeye çalışmak da çok önemli.
Bir ara siz şeyde de söylüyordunuz, irade eğitimlerinde kahramanlar olmalı
tabii,
bir insan.
Tabii, olmazsa olmaz.
Evet, özdeşleşeceğim.
Tabii. Şimdi hocam, kitaba ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Ben çocukluğumda hatırlarım, senede bir defa kitap fuarı olurdu. Hmm. Kitap fuarından 3 ay önce borç para biriktirmeye başlardım. Kitap fuarından 3 ay sonra da borç öderdim. Yani para biriktireyim, kitap alayım. Kitaba ulaşmak kolay değil, pahalı, zor. Fakat şu anda çok çok kolaylaştı kitap almak. Bir sürü insanlar evlerinde kitap biriktiriyorlar. Okumadıkları kitaplar biriktiriyorlar. Seviyorlar, sevgi var, çok güzel. Hatta bugün bir istatistik gördüm. Türkiye ilk ona girmiş, en çok kitap yayınlanan ülkeler arasında.
Güzel yani gelişme.
Bu, tabii çok güzel bir gelişme. Bu anlamda güzel bir gelişme var. Keşke o rakam okumaya da yansısa.
Evet.
Yani almaya yansıyor ama okumaya da yansısa. Bu anlamda bakıyorum, insanlarda kitaba yönelik bir ilgi var. Bir iltifat var, biriktiriyorlar. Kitaptan daha kıymetli bir şey var. Kıymetli insan biriktirmek. Kitaptan daha zengin. Kitaptan daha faydalı. Yürüyen kitaplar biriktirmek çok önemli. O yüzden biz kendimiz, kendi mal varlığımıza baktığımızda şöyle bir bakalım. Şu kadar kitabım var. Tamam. Ne kadar insanım var? Beslendiğim ne kadar insan var? Beslediğim ne kadar insan var?
Dün hocam bir programdaydım. Çok hoşuma gitti. Sizin bu konuyla da bağlantılı. Öğretmenlere yönelik bir program tertip edilmişti. Bir eğitimci dostumuz, büyüğümüz bir konuşma yaptı. Orada dedi ki, o kadar önemli bir meslek ki sizin bu mesleğiniz dedi. Yani insanların hayatına ortak oluyorsunuz siz dedi. Yani şunu sorması lazım bir insanın. Kaç insana ortaksın sen acaba?
Tabii.
Yani şimdi diyelim öğretmenlik yapıyorsun. 30 yıl sonra bu çocukların her biri çok önemli görevlerde bulunacaklar ve sen bunda pay sahibisin.
Tabii.
Yani mesleğinize bu gözle bakmalısınız diye bir yorum yapmıştı. Siz de şimdi onu söylediniz. Yani ne, hem belli insanlardan kaç tane insan var beslendiğin, dayanan. Bir, ikincisi kaç insana ilham olabiliyorsun. Tabii. O kadar önemli bir şey ki hocam bu. Yani evet, kitaba bir vurgu yaptınız. Maalesef bugün biz daha çok piyasa şartları denen şey bizi sürüklüyor. Yani kitap yazmak, kitap ortaya koymak, bunlar çok daha zevk veriyor insanlara. Bununla uğraşıp, hani bir tane zat için söylerler, kitabını yazmış, hoca efendisine götürmüş, işte efendim bunu yazdık filan diye. Evladım demiş, bununla bu kadar uğraşacağına bir gönle girmeye baksaydın ya demiş.
Yeah.
Şimdi kitap yazmayalım demiyoruz da, yanlış anlaşılmasın. Yani dengeyi kaybediyoruz biz, onu söyleyelim. Yani şimdi o kadar kıymetli insanlar var, aslında yüzlerce gönle ilham olabilecekler ama tabii kitap da bir şekilde belki birileriyle yıllar sonra da olsa buluşup yol gösteriyor ama elbette ki en kıymetli cevher insan.
Tabii.
Yani ona dokunmak, onu harekete geçirmek çok çok önemli bir şey. Çok önemli bir nokta bu.
Verelim de nasıl veriyorsak verelim hocam ama bir şekilde vermemiz lazım. Evet. Ve de bu verme meselesi nasıl verebiliyorsak. Yani bir de insan olması da şart değil. Hayvan da olabilir, bitki de olabilir, çiçek de olabilir. Bakın geçen haftalarda İzmir'de bir patlama oldu. Ve bir kahraman polisimiz kendini feda etti. Şehit oldu. Bir sürü insanın hayatını kurtardı. Arkasında çok önemli iki tane şey duydum ben onunla alakalı. Bir tanesi, onun şehit edildiği yerde bir köpeğe devamlı yiyecek veriyormuş her gün. O köpek oradan ayrılmıyormuş. Bakın bir şey vermiş, bir şey bırakmış ve o köpek oradan ayrılmıyor, onu bekliyor. Devamlı besleyen bir insan. Onu biliyor, tanıyor, vefa olarak orada bekliyor. Bu tür bir besleme insanı ayakta tutar. İnsanın dayanak noktası olur. Ayakta durmak demek illa alarak ayakta durmak demek değildir. Vererek de insan ayakta durur. Yine bir tane hanımefendi, çocuk bekleyen bir hanımefendiye park etmesine çok yardımcı olmuş. Bir tane kağıt vermiş, demiş ne zaman sıkışırsan buraya gel. Ben demiş sana şey yaparım, yardımcı olurum, kimse sana ceza kesmez vesaire demiş. O adliyede çok işi olan bir hanımefendi. Hanımefendi tabii bir defa görmüş, daha da görmemiş. Fethi Bey de hiç görmemiş onu. Sonrasında bu patlama olduğunda hanımefendi o kağıda bir bakmış ki şehit olan polisimizin ismi, o ona iyilik yapmış.
Yani
bu tür iyilikler insanı ayakta tutan şeyler.
Bir terapi... İyiliği yapan da çoğu zaman farkında olmuyor, biliyor musunuz yaptığının?
Yani gerçekten bu kadar etki ettiğinin farkında
etki
olmuyor.
Etki ettiğinin farkında tabii, olmuyor. Tabii. Yani geçen hocam benim başıma geldi. Yani sohbet biraz daha açılsın diye şey yapıyorum. Çünkü somut örnekler daha iyi de zihinde yerleştiriyor.
Tabii.
Birisi telefon açıyor bana. Bir yerde müdür olmuş Milli Eğitim'de bir yerde. Hocam diyor, yıllar önce sizinle diyor şöyle bir hadise yaşamıştık. Ben hatırlayamadım bile kendisini, ismini. Sonradan çıkardım. Benim ona bir katkım olmuş. Ben unutmuşum. Gitmiş zihnimden. O kadar etkilenmiş ki ondan. filan böyle. Onu anlatıyor. İşte biri, benim bir dostum onun yanına ziyarete gitmiş. Oradan bize ulaşmışlar filan. Ve orada da bir söz söylemişim ona o iyiliği yaptığımda. O sözü de hiç unutmamış. Ve bunu ben ömrüm boyunca kullandım diyor.
Çok güzel.
Yani ben unutmuşum. Arkadaşı evet. unutmuşum. O olayı unutmuşum. Bu hepimizin hayatında olan bir şey. Gerçekten hiçbir zaman da hani bir dayanak noktası konuşuyoruz ya hep. Bazen şöyle bir şey oluyor hocam. İbrahim Tenekeci'nin çok güzel sözleri var. İyilik yetimdir diyor. Dilsizdir diyor. İşte böyle bir tarafı var diyor. Bazen de insanlarda şu olabiliyor. Bir iyilik yapıyorsun, güzellik yapıyorsun. Belki sen onun karşılığını göremiyorsun o anda. Yani bazen hani böyle saf, enayi gibi falan Allah korusun yakıştırmalar da oluyor insana ama uzun vadede geriye dönüp baktığınızda bunların çok büyük katkısı
tabii.
var. Yaptığınız kişilere
tabii.
çok büyük katkısı tabii. var. Aslında size de çok büyük katkısı var. Yani bilemiyorsunuz ki başınıza gelen şeyler, güzellikler, iyilikler, mükafatlar belki de birine yaptığınız iyilikten
aynen
geliyor.
Öyle.
Hani o tabii. kediyi su veren evet. kötü kadın cennete girdi evet. deniliyor ya. Evet. Bilemiyorsunuz ki yani nereden geliyor bu?
Tabii.
Yani ben çok kıymetli bir hoca efendiyi dinledim hocam. Siz de tanırsınız. Dedi ki bana yani bizim dedi bu hizmetlerimiz, bu eserlerimiz, bu kitaplarımız bu kadar genişledi, bu kadar insana ulaşıyor. Ben dedi bunun şuradan geldiğini, kaynaklandığını düşünüyorum dedi. Bu bize niye bu kadar nasip oldu yani bu kadar geniş etki, bu kadar tercüme edildi. Yüzlerce, binlerce baskılar, on binlerce, milyonlarca hatta dağıtılıyor filan. Bir sürü hizmet ediyor kendisi de aynı zamanda. Yıllar önce ben dedi... Kimsesiz bir hanımefendi vardı dedi. Çocukları vardı. Çok zor durumda kalmışlardı. Onlara bir yardımcı olmuştum dedi. Bir işte kursa bir yere sahip çıkmıştık o aileyi dedi. Onlar bize çok dua etmişlerdi. Belki de dedi o kadının duası sebebiyle biz buna nasip, bize bu nasip oldu.
Tabii.
Yani mesela bunlar çok önemli.
Tabii.
Benim hocam kendimin hayatımda yaşadığım krizlerde dönüp dayanıp referans aldığım şeyler... bu tür olaylardır.
Evet.
Mesela yaptıysam, aklımda evet. kaldıysa. Evet. Hani bir mağaraya şey oluyorlar da
üç kişi
değil mi? Mesela
evet. hadi
söyleyin diyor evet. hadis-i şerif. Evet. Evet. Mesela bu tür hepimizin iyilikleri olmalı. Hani onlardan unutmak lazım. Denize atıp unutmak lazım. Balık bilmez halik bilir derler diye düşünmek lazım ama bazen de bunalıma, sıkıntıya girdiğinizde bunlar sizi ferahlatıyor.
Tabii.
Belki buradan bir enerji alıyorsunuz.
Dayanak noktamız
evet,
olacak.
Dayanak noktamız
vermek bizim dayanak noktamız
evet,
olacak.
Evet.
Ben bugün bir insanın hayatına dokundum. Bir gönlü
evet.
ferahlattım.
Evet,
bir
evet,
insana
evet.
faydam oldu. Bir insanın hayatı değişti.
Ya, estağfurullah. Bölmüş oldum
yok yok çok iyi oldu. Evet. Açmış olduk bu meseleyi. Çünkü verme meselesi genelde yanlış anlaşılabiliyor.
Evet.
Vermek verene fayda.
Kesinlikle.
Vereni ayakta tutuyor.
Kesinlikle.
Yani alandan çok veren ondan
kesinlikle.
Fayda görüyor. Dolayısıyla vermeye çalışmak lazım. Ne verebiliyorsak.
Evet.
Neşe verebiliriz, mutluluk verebiliriz, enerji verebiliriz, moral verebiliriz, el verebiliriz. Ne verirsek. Gülümseyin diyor. Bugün bir yazı okudum diyor. Gülümseyin. Çatık kaşlılara gülümsenmeye en çok onların ihtiyacı var diyor.
Ya.
Yani gülene herkes güler.
Tabii.
Ama esas gülünmeye ihtiyaç olan, tebessüme ihtiyaç duyan en çatık kaşlı adam.
Evet.
O çatık kaşı dağıtmak için gülümseme ihtiyacı var. Gülümseyebiliyorsak gülümseyelim.
Ne güzel.
Malımız varsa malımızı paylaşalım. Bilgimiz varsa bilgimizi, tecrübemiz varsa tecrübemizi, imkanımız varsa imkanımızı, neşemiz varsa neşemizi, enerjimiz varsa enerjimizi, idealimiz varsa idealimizi, hayalimiz varsa hayalimizi, hedefimiz varsa hedefimizi, neyimiz varsa paylaştıkça zenginleşecek, bereketlenecek. Biz berekete inanan bir kültürün,
ya,
bir inancın çocuklarıyız. Dolayısıyla
yani, evet,
onu hayatımızdan hiç çıkarmayalım.
Kesinlikle. Yani sadece parayı verince
olur.
çoğalmıyor. Bilgiyi verince de siz aslında.
Neyimiz varsa hocam.
Verince
neyimiz
siz var. Daha fazlasını elde
tabii,
ediyorsunuz yani.
Tabii, tabii,
çok güzel
tabii.
bir yere temas ediyoruz.
Ne verirsek bize fazla
aynen,
fazla geri
aynen.
dönecek. Ve bunların hepsi Allah'ın izniyle bizim dayanak noktalarımız olacak.
İnşallah.
Öbür türlü insan ağır bir yük. İnsanla uğraşmak ağır bir yük. Bu olmasa, insana vermek bizi ayakta tutacak olmasa çekilir çile değil esasında.
Kesinlikle.
İnsanla uğraşmak, siz de hocam eğitimcilerle çok çalışıyorsunuz. Biz de bir araya geldiğimizde hocalarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza söylüyorum. Yani parayla yapılacak iş değil bu ya. Yani para
ya.
Hiçbir karşılığı olmaz bunun. Para için çekilmez bu çile. Para kazanmanın daha kolay yolları var.
Evet.
Bulunur. Ama bir insan bu çileyi çekiyorsa, insanla uğraşmayı, insanı bir noktaya getirmeyi, insana bir şeyler vermeyi dert edindiyse, onun çok fazla insanı ayakta tutan unsurları oluyor, insana dayanak noktası oluyor. En çok insana veren kazanıyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim bir diğer dayanak noktamız da şu olması lazım. insan, hayvan, canlı ne varsa verebildiğimiz kadar verelim. Verdikçe artacak. Verdikçe biz çoğalacağız, biz zenginleşeceğiz. Bir cimri insan, malından cimri, bilgisinden cimri, tecrübesinden cimri, neşesinden cimri insan kendi de faydalanamaz, başkası da faydalanamaz. Geçti gitti bu dünyadan, dayansın ehli kubur derler. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Geçti gitti bu dünyadan, dayansın ehli kubur derler. Ha, evet. Böyle bir hayat yaşamak var, Allah muhafaza. Allah muhafaza. Böyle bir hayat yaşamamak için, güzel bir hayat, bizim arkamızdan üzülecek, ağlayacak insanların olduğu bir hayat yaşamak için işte bu dayanak noktalarımızdan bir tanesinde verme üzerine kurgulamamız lazım. Yani dedik ya, büyüklerden alalım diye, muhakkak küçüklere de vermeye gayret etmemiz, böyle bir gündemimizin olması lazım. Böyle bir gündemimiz olursa bu da bizim için bir dayanak noktası. Yani benim çok söylediğim bir söz vardır. Derim ki bir araya geldiğim dostlara, arkadaşlara, bugün ölecek olsan niçin ölmeyi istemezsin? Sana sorulsa, yani ihtiyar sana bırakılsa, dense ki evet bugün ölmek ister misin, canını alalım mı? Almayalım. Niçin almayacaklar canını? Sebebin ne? Ne söyleyeceksin? Nasıl bir sebep ortaya koyacaksın? Kim için yaşıyor olacaksın? Ne için yaşıyor olacaksın? Ne işe yarıyor varlığın? Bu noktada işte insanın sağlıklı dayanak noktasının sağlam olması anlamında, sağlıklı bir sebeplere sarılmasında fayda var. Sağlıklı sebepler bulmasında, sağlıklı dayanak noktası bulmasında fayda var. Bunların önlemlerinden bir tanesi de insanlara vermek. İnsanlara, hayvanlara, canlılara bir şey bırakabilmek, buna da dikkat etmek, dayanak noktası bulmak anlamında çok önemli diye düşünüyorum hocam.
Eyvallah hocam. Şimdi üç maddede olayı özetledik değil mi hocam? Bir, ayet-i kerimeler, Allah'ın varlığı ve ayet-i kerimelerden dayanak noktası ve ilham almak.
Bir sığınacak, asla unutmayacağımız bir ayet-i kerime bulalım.
Evet. Hadisler de tabii burada.
Bir hadis bulalım. Evet. Devamlı hatırlayacağımız bir hadis bulalım. Mesela sizin demin bahsettiğiniz üç adamın mağaraya sığınması hadis-i şerifi çok önemli bir hadis-i şeriftir. Evet. Buna benzer çokça hadis-i şerifler var. Bunlardan destek almakta fayda var, ayakta durup güçlü durabilmek
yani
için.
Yani şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz hocam ama maalesef biz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını okumakla ilgili hiçbir çalışmamız yok. Evet. Yani mutlaka Kur'an okurken kısa bir tefsir, yani iki ciltlik tefsirler var değil mi hocam? Tabii. Veya çok açıklamalı, izahatlı mealler var. İşte Yaşar Kandemir hocanın iki ciltli çıktı biliyorum. Yani bunlardan istifadeyle okumak lazım. Varsın bir cüz okumayalım bir günde. Evet. Beş sayfa okuyalım ama beş sayfanın da ne diyor bu beş sayfa, bize bunu okumak lazım. Hı-hı. Dün mesela yine o eğitimcilerle olan programda biz o kadar hani okumaya gayret ediyoruz kendi çapımızda az da olsa. Musa Aleyhisselam'la ilgili kaviyyün emin diye kavramdan bahsediyor. Tabii, tabii, hem güvenilir ol, hem güçlü ol, hem güvenilir dedi. Tabii. Yani bugün diyor sizin yetiştireceğiniz neslin iki önemli vasfı diyor. Kaviyyün güçlü olması, yani iyi bir meslek alanında, branşında çok iyi olması. Evet. Emin, güçlü, güvenilir olması da karakterli, yani güvenilen. Peygamber Efendimiz'in de en bariz özelliği oydu. Hı-hı. Cahiliye döneminde o özelliğiyle ön plana çıkmıştı. Bu iki vasfı bulundurmalısınız diyor. Evet, mesela bir ışık oluyor sizin için tabii. Bunu okumuşsunuz belki kaç defa ama böyle düşünmemişsiniz.
Mesela buna kadar bir
büyük bir oluyor.
Çok atlıyoruz. Evet. Orada Şuayb Aleyhisselam'a kızları gidiyorlar. Evet, Musa Aleyhisselam'ın işe girmesi için, çoban olarak alınması için.
Aynen.
Ve diyorlar ki ücretli olarak parayla çalıştırabilecek insanın en hayırlısı güçlü olan, ama gücü ehillik anlamında açıklıyorlar. Yani o işi yapmaya ehil, bilgi anlamında, tecrübe anlamında ehil ve emin, güvenilir olması. Güvenilir. Ama sırayı da çok önemsiyor büyükler. Evet. Diyorlar ki ehil olmak, emin olmaktan önce gelir.
Liyakat önce zaman, geliyor. Liyakat, bak bu da çok güzel.
Tabii.
Yani burada sıra da önemli.
Önce emin demiyor. Önce liyakat diyor. Liyakat şimdi, bu anlamda çok önemli.
Bu da yani tabii konu konuyu aşıp gidiyor. Biz bazen eğitim programlarımızda, insana yaklaşımımızda evet yani ahlak, şahsiyet en önemli tabii şey ama bunu yükleyip de diğer tarafı eksik bıraktınız mı da olmuyor.
Olmaz. Yani, liyakat çok önemli.
Çok önemli
bir de şey. Ahlaklı bir insanın en önemli ahlak göstergelerinden bir tanesi layık olmadığı işe talip olmaması.
Tabii.
Yani kendini bilmesi, yapabilir miyim, yapamaz mıyım, altından kalkabilir miyim, kalkamaz mıyım fark edip başkası verse bile kabul etmemesi lazım. Bu da çok önemli bir nokta.
Yani o zaman diyoruz ki hocam dayanak noktalarımızdan biri bir ayetimiz olsun, bir hadisimiz olsun.
Bir ayetimiz olsun, bir hadisimiz olsun, bir mottomuz olsun.
Mottomuz olsun.
Yani kendimiz diyoruz. Belirleyebiliriz, başkasının sözünden istifade edip alabiliriz.
Eyvallah.
Bir insanımız, bir büyüğümüz olsun.
Eyvallah.
Bir de verdiğimiz devamlı olarak bizim arkamızda kalacak bir sistemimiz olsun. Bu sistem içerisinde muhakkak verelim. Bu sistem içerisinde insana verelim, hayvana verelim. Çiçek yetiştirsek o bile bir şey. Bir böceğe faydamız olsa o bile bir şey. Ama mutlaka varlığımız birilerinin hayrına dönüşmeli, birinin faydasına dönüşmeli. Birisi ben yaşadığım için daha rahat nefes almalı. Evet. Birisi ben yaşadığım için daha huzurlu bir hayat yaşayabilmeli. Bu da çok önemli dayanak noktalarımızdan bir tanesi.
Eyvallah.
Yani ben bugün ölmek istemiyorum. Niçin? Çünkü ben ölürsem 3 tane çocuğun hayatı olumsuz etkilenecek.
Senin yokluğunda bu dünyadan eksik kalacak.
Aynen öyle. 4 tane kişi olumsuz etkilenecek. Ben bu insanların hayatına akrabası olmasam da, anası babası olmasam da olumlu etkide bulunuyorum. Zaten ana baba olarak vazifelerimiz var. Vazifem olmadığı halde, sorumluluğum olmadığı halde bu insanların hayatına dokunuyorum. Dolayısıyla bu tür şeyleri de dayanak noktası olarak insanın kendi kendine telkin etmesi çok önemli. Bütün bunların bize söylediği bir şey olacak. Bu söylediği şey şu: İnsan kendinden nefes alıp verdiği sürece ümidi kesmeyecek. Çünkü insan kendinden ümidi kestiği zaman her şey bitiyor hocam. Bu sefer başkasından ümit beslemeye ve başkasının hayatını takip etmeye başlıyor. Başkasının zaferlerini seviniyor, başkasının kayıplarına, hezimetlerine üzülüyor. Halbuki biz başkasının hesabını vermeyeceğiz, kendi hayatımızın hesabını vereceğiz. Kendi zaferlerimizden sorulacağız, kendi hezimetlerimizden sorulacağız. Kendi zaferlerimize ve kendi hezimetlerimize sahip çıkabilmek için en çok dikkat etmemiz gereken şey: ben hangi durumda olursam olayım, dezavantajım, geçmişim, yaptıklarım ne olursa olsun, nefes alıp veriyorsam, halen hayattaysam kendimden ümidi kesmeyeceğim. Hala ayağa kalkabilirim. Halen bir mücadele verebilirim. Halen hayatımı anlamlandırıp bir sürü insanın hayatına dokunabilirim. Halen benim var olmam yüzlerce, binlerce insan için çok kıymetli olabilir. Bu noktada çok büyük bir hastalık görüyorum. İnsanlar kendilerinden ümidi kesiyorlar. Benden bir şey olmaz. Ben ne yapabilirim ki? Ben ne bilirim ki? Ben ne işe yarayabilirim ki diye bakıyorlar. Asla. Bir insan, aklı olan, kalbi olan bir insan dünyayı değiştirecek güce sahiptir. Yeter ki o gücünün potansiyelinin farkında olsun. Dünyayı değiştirmek için de çok büyük bir şeyler yapmaya gerek yok. Bir kalbe girmek dünyayı biraz daha güzel bir yer yapar. İki kalbe girmek, iki insana faydalı olmak biraz daha güzel bir yer yapar. Dünya bir saniyeliğine, 5 saniyeliğine, 1 saatine güzelleşmiş olur. Güzelleştirelim dünyayı, bunu yapabiliriz. O yüzden bırakın başkası ne yapıyorsa yapsın, ne konuşuyorsa konuşsun, ne düşünüyorsa düşünsün, ne bırakırsa bıraksın. Biz ne yapıyoruz, ne düşünüyoruz, ne konuşuyoruz, nasıl yaşıyoruz? Ama bunun için çok önemli bir şey, insanın kendinden ümidi kesmemesi. Nefes alıp veriyorum. Elimde ne imkanım varsa imkanım var. Sağlığım varsa bundan büyük imkan olmaz. Zekam varsa, aklım varsa bundan büyük imkan olmaz. Enerjim, idealim varsa bundan büyük imkan olmaz. Gücüm varsa bundan büyük imkan olmaz. Ne gücüm varsa bununla ilgili değerlendirme yoluna gitmem lazım. Ve kendimden ümidi kesmeyip bu dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilirim. İnsanların hayatına dokunabilirim noktasında insanın kendine bir çerçeve koyması çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet. O da dayanak noktası olacak.
Kesinlikle. Yani kendinden ümidi kesmek esasında hepimiz inanan insanlarız. İlahi kudretten de ümidi kesmek aynen anlamına öyle geliyor.
İntihar etmek hocam. Ruhu şey öldürmek yani. Demek. İntihar etmek. Yani bu dünyada bedenine kıymıyor, ruhuna kıyıyor, kalbine kıyıyor, aklına kıyıyor. Tamam, öldün gittin, sen bedenin yaşasa ne olacak, yaşamasa ne olacak kendinden ümidi kestikten sonra.
Bir de hocam tabii biz hep büyük dönüşümler derdindeyiz.
Evet.
Halbuki dönüşüm küçükten başlıyor yani. Kocaman yangın ufacık bir kıvılcımdan başlıyor. Yani değişimi, dönüşümü komple makro düzeyde beklemek mümkün, böyle bir şey yok. Sen kendini değiştirebilirsen, dönüştürebilirsen, kendini düzeltebilirsen, kendini ayakta tutabilirsen,
tabii,
seni görüp bir başkası, dediğiniz gibi onu görüp bir başkası, böyle bir sinerji yayılır. Onun için küçük şeylerle mutlu olmayı da becerebilmek, başarabilmek lazım yani.
Tabii.
İşte ben öyle olsam ne olacak ki, gidişat hep böyle değil. Mesele
değil
bu
efendim. Değil.
Bu da çok mühim bir konu. Peki hocam, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Güzel hocam. Bir program oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında değerli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte oldunuz. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.